Ayrım 28.
Ali Fuat Paşa eyvah dedi içinden. Kurtuluş yok, bizi ameliyat ettirir. Kumandan İsmet Humus'a ulaşmak üzereymiş. Bir haber çıkarıver. Dördüncü ordu artıklarını da alıp Halep'e doğru gelsin dedi. Yaliman Paşa, onunla yarın Humus'la görüşürüm. Kapıya geldiklerinde Ferhat Bey'e seslendi. Sabah 7:30'da. Emredersiniz. İçeri girdiler. Kısa boylu istasyon memuru eğilerek etek öper gibi yerden selamlayıp yana çekildi. Onlar durumu bir kere daha görüşmek üzere yandaki odaya girdiler. Yorgunluk kahvesi yudumlanırken arkadaşına bakan Ali Fuat Paşa onun gerginliğinin azalmasına sevindi. Aklından kesinlikle bir şeyler kuruyordur. Kafasında kim bilir kaç harita çizip duruyordur. Aklı bir Londra bir İstanbul'dadır şimdi. O gençliğinde de böyle yapardı diye geçirdi. Nasıl unutulur? Selanik günlerindeydi. 6-7 sene evvel. Ne yaman bir adamdı. Herkesin kafasında İstanbul hükümeti ve İttihat Terakki çevresindeki dedikodular varken onun kafasında Batı Trakya'da yapılacak seçimler olurdu. Ali Fuat Paşa arkadaşının düşüncelerini okumuştu sanki. Kumandan yanan gözlerini dinlendirmek için bir süre yumdu, mırıldanmaya başladı. Dağlarda veyahut düzlerde harbetmenin bir sonu vardır. O da hayatı normale döndürüp uygun bir siyasi ortam yaratmaktır. Hatırladın mı? Trakya dağlarında komitacılık alıp yürümüştü ama işin sonunda Bulgar Sobranyası'na vekil sokmak gerekiyordu. Batı Trakya Türkleri meclise girmeliydi. Hatırlamaz mıyım? Seçim sandıkları kurulmadan yaşanan kavgalar da çetindi. Atina'ya bağlanalım diyenler de vardı. Bulgar milliyetçileri, Makedon milliyetçileri de. Herkes birbirine giriyor. Ceket palto kollarında gizlenen sopalar karışıyordu bu işlere. Türkleri yıldırmak istiyorlardı. Selanik hukuk talebeleri nasıl teşkilatlanmıştı değil mi? Yaman çocuklardı. Bunların arasında bir genç vardı, hukuk talebesi. Neydi adı be yahu? Rumeli gazetesinin de muhabiriydi hani. Siması gözümün önünde de adını çıkaramıyorum. Alasonya'dan gelmeydi. Tamam ya hatırladım. Alasonyalı İbrahim Ethem. Gazeteci olarak köy köy dolaşıyor. Hem propaganda yapıyor hem de teşkilatı kuruyordu. Şimdi kim bilir nerelerdedir. Kim bilir. Bak Fuat, bu işin sonunu aynı sofardan gelen genç zabitler gibi olanlar tayin edecek. Onların içinde yanan ateş ve yüksek duygularıdır asıl olan. Şu gözlerin kuruması da ne kötü. Hem yanıyor hem de okumak yazmak bir ızdırap oluyor. Yine düşüncelerini mi okudu ne? Arkadaşı Fuat, Mustafa diyor, ıhlamur kaynattırmıştım, soğumuştur artık. Sağ ol diyerek masanın köşesindeki tabağa konulan ıslak tülbentlerden birini alıp göz kapaklarının üstüne koyuyor. Damlalar gözüne değince gözlerini kırpıştırıyor. Fuat kardeşim, vaziyet iyi değil. Nablo'dayken dediğim gibi, ordularımızı tabii müdafaa mevkisi olan dağlarda toplamazsak Anadolu'da başımıza neler gelir bir düşün. Humus'a varınca von Sanders'a orduyu Halep yakınlarına çekeceğimi söyleyeceğim. Antakya'daki fırkaları da hesaba katarak İskenderun'dan doğuya, Halep'in kuzeyinden Musul'a doğru bir hat kurarız. Bunu yapmak için hemen harekete geçmemiz ve askerleri daha fazla kırdırmadan dağlarımıza çekilmeliyiz. Sen ne dersin? Selanik'te Beyaz Kule önündeki konuşmalarımızı hatırladın mı? Hangisini hatırlamak lazım geliyor? Meşrutiyet ilan edilmişti. Herkes hürriyet sarhoşuydu. Beyaz Kule'nin altındaki bahçede Akdeniz'i seyrederken söylediklerin şeriadan geri yürürken aklımdan çıkmadı. Ben çok konuşurdum bilirsin. Hatırlat bakalım ne söylemiştim. Osmanlı hudutları içinde nüfusun yarısı Türk değil. Geniş bir alanı kaplayan devletin bütün ağırlığı ve savunması Türk'ün omuzlarına yüklenmiş durumda. Hristiyan azınlıklarsa yalnız kendi çıkarlarını sağlamakla kalmıyorlar, komşu ve aynı ırktan olanların devletleriyle birleşmek için fırsat kolluyorlar demiş idin. Hatırlıyorum, bunu yaşayıp gördük. Başka? Sonrası akıldan çıkacak gibi değildi ki, aynen şöyle dediğini hatırlıyorum. Geriye kalan Türkler ve Araplar ayrı ayrı devletlerin sömürgeleri durumuna getirilecek. Türk'ten başka unsurlar düşman devletlerin yanını tutacaklar. Şu halde devlet gövdesinin çökmesiyle oluşacak enkazın altında ezilip yok olmak mı, Türklerin çoğunlukta olduğu milli bir sınıra çekilerek orayı savunmak mı daha doğru ve hayırlı olacak? Ben Esenli'yi ikinci düşüncenin uygulanmasında görüyorum demiştin. Kumandan, o zaman bunu yapmak kendi elimizdeydi. Şimdi ise şartlar ve saldırı bize bunu zorla yaptırıyor diye mırıldandı. Gözlerindeki tülbendi alarak öne eğildi. Fuat kardeşim, işte bu anlattığını yapmak için soluklanmalıyız. Buralarda oyalanmanın alemi yok. Kuvvetleri hemen bugün Halep'e çek. İsmet ile teması da kesme. Ben Humus'a uzanıp Mareşal'a bu işin milli yanını bir güzel anlatayım. O hala buralarda bir müdafaa yapılacağı fikrinde görünüyor. Cemal Paşa burada bir hat kuralım demiş. Fuat kardeşim, bence Almanlar vakit kazanmaya çalışıyor. Hem bu kadar dağınık orduyla ve arkanı anavatana yaslamadan mümkün mü burada tutunmak? Ayağa kalktı, masaya geçti ve sordu. Rayaktan verdiğim emir sende mi? Ali Fuat Paşa sehpanın üstündeki çantasını açıp bir kağıt uzattı. Kumandan Rayaktan verdiği emri bir kez daha okudu. Şam civarında bulunan bütün kuvvetler o taraflarda bulunan İsmet Bey'in emri altında kuzeye hareket edeceklerdir. Aynı şekilde Rayak çevresinde toplanan kuvvetler de kuzeye çekilecektir. Kağıdı Ali Fuat Paşa'ya geri verdi. İşte bugün Humus'a gidip bu emri Yıldırım grubu emrine dönüştüreceğiz. Mareşal suret alınca pek sinirlenmiş. Bu adam kim oluyor, ne yapmak istiyor gibi bir şeyler demiş. Olabilir, ben bir süre dinlensem iyi olacak. Ali Fuat Paşa emrin gereğini yerine getirmek için kapıyı usulca açtı ve arkasından yine usulca kapattı. Ateş yine yükseliyordu. Bu taş bina da pek serin oluyor, güneşe çıksam iyi olacak diyerek açık havaya çıktı. Karşılardaki düzlüklerden develeriyle bir bedevi grubu geliyordu. Bedeviler istasyon yakınına çadır kurarlar, alışveriş yaparlar, tarlada çalışırlar, karşılığında da yerlilerden kışlık buğday ve arpa alırlar. Öte yanına dönünce demir karyola gıcırdadı. Hafif olan uykusu bu sesle dağılıverdi. Çok da soğuk olmuştu. Vagonun penceresinden dışarı baktı. Sabah oluyor, hiç olmasa bir saat uyumalı deyip battaniyeyi başına çekti. Ne geceydi, resmen olmasa da ordu idaresini biraz millileştirdik. Humus'la Liman von Sanders Almanya'nın siyasetinden konuşmamıştı ama söyleneni kabul ederek Almanların bu işten çekileceklerini de göstermiş olmuyor muydu? Mareşal ordunun kuzeye Halep'e çekilerek bir savunma hattı kurulmasının gerekçelerini sakince dinlemiş ve bezgin bir sesle ''Ah Zo, karar budur, ben bir yabancıyım, böyle bir karar veremem, bunu memleketin sahipleri verebilir.'' demişti. Ancak kararı Yıldırım orduları grup emrine dönüştürülüp resmileştirmiyor, emir anlamına gelecek bir şey de söylemiyordu. İyi yaptım, Mareşal'ın gözlerinin içlerine bakıp ''O halde bu karar uygulanacaktır.'' demesem Mareşal'ın kıpırdayacağı da yoktu. Amma da telaşlandı, yine de karar veremedi. Yalnız rica ederim benim erkanı harp reisimi de ikna ediverin demesi ne garipti. Anlaşılan o ki artık Almanlar işin içinde yoktur. Mareşal bu teklifi ne Almanya'ya ne de İstanbul'dakilere sordu. Alıp beni hastaneye yataktaki erkanı harbi Diyarbakırlı Kazım Paşa'ya götürdü. Belliydi ki Mareşal mesuliyeti devretmeye çalışıyordu. Saçma bir şeydi ama sabırla anlattık paşaya. Kazım Paşa da şaşırmış mıydı bu işe? Orasını anlamak mümkün olmadı. Paşa münasiptir deyip sustu. Baalbek istasyonuna girdiklerinde vakit gece yarısını çoktan geçmişti. Gelen bilgilere göre ortalıkta düzenli bir ordu kalmamıştı. Uyku tutmuyordu. Doğrulup yandaki taburun üstünden çakmağını aldı. Çakmak alevinde saatine baktı. Harekete daha bir saat var. Yeniden yattı. Şimdi sıra Halep'e gitmekte. Dağılanlardan tek bir ordu yaratmak lazım. Bunu ne zaman teklif etmiştim? 5 gün evvel Erzağa istasyonunda. O zamandan sonra 15.000'e yakın esir verdik. Yalnız o mu? Ordu düzeniyle birlikte maneviyat da dağıldı gitti. Ne oluyor? Nedir bu sesler? İstim iyidir. Humus'tan aldığımız kömür işe yaradı. Haydi şunu bir yürüt bakalım, durumu anlayalım. Bu bizim genç Seyfettin diye mırıldandı. Treni hazırlayacaklar. Gözlerini yumdu. Uyuyamasam da dinleneyim. Artık düşünmek yok dedi. Seyfettin makiniste bana bak yavaş kaldır kumandan içeride uyuyor deyince makinist anlaşıldı diye yanıtladı. Lokomotif tıslayıp ilerlemeye başladı. 5-10 adım gitmişti ki tekerler yerinde saymaya başladı. Ne oluyor? Makinist aşağıya atladı, eğilip raylara baktılar. Bu ne biçim bir iş? Rayların arası buğday dolu. Tekerlekler buğdayı ezmiş ve çelik raylara sıvanmış. Seyfettin çılgına döndü. Şunun şurasına yola çıkmaya ne kaldı? Telaşla istasyon binasına koştu. Şamlı istasyon memuruyla burun buruna geldiler. Tombul adam ellerinin tersiyle gözlerini ovuşturup duruyordu. Adamı kolundan çekiştirerek trenin yanına getirdi. Adamın gözü dönmüştü. Ellerini iki yanına vurarak vay vay diye sızlanıyordu. Dırlanmayı bırak be adam, bir çare bul. Trenin altı boydan boya buğday. Kim yaptı bunu? Bu tren yarım saat içinde kalkacak. Adam ellerini göğe kaldırıyor. Ne mumkun, na mumkun deyip duruyordu. Kahretsin. Ferhat Bey elinde kalpağa koşup geldi. O da adamı iki yakasından tutup kim yaptı bunu, hemen bir çare bul diyerek silkelemeye başladı. Sonra adamı bir kenara itip aşağıya atladı. En çok da lokomotifin ve sonraki iki vagonun altına dökmüşler. Anlaşılan buğdayları bitmiş. Seyfettin bir şeyler yapalım. Paşa neredeyse uyanmak üzeredir. Buralarda daha fazla duramayız. Bunu yapanlar gerisini de planlamışlardır. Seyfettin süvariler de gitti, karargah zabitleri de diye hayıflanıp önündeki taşa bir tekme savurduğu anda vagondan inen kumandanı gördü. Eli ayağına dolaştı, kumandan seri adamlarla geldi. Çocuk yine mi telaş? Seyfettin yanıtlayamadı, eliyle rayları gösterdi, kumandan eğilip şöyle bir baktı. Saatini çıkardı, kaşlarını çattı. Aşağıya indi, trenin öte yanına geçti. Eğilip rayların üstüne elini sürdü. Birden doğruldu. Mülazim efendi. Buyurun efendim. Sol elini Seyfettin'in omzuna koydu. İlerideki göçebe çadırlarını gösterdi. Çadırları gördün değil mi? Evet. Şimdi yanına birkaç muhafız al, oraya git. Çadırları söktürüp getir. Mani olmaya kalkan olursa ateş et. Seyfettin 5 adım geride bekleyen 3 eli yanına alarak kıl çadırlara koştu. Çadırdakiler dışarı fırlamışlardı. Bedevilerin reisi bağırıp çağırmaya başladı. Bedeviler ellerini sallayarak vallah diye başlayıp masum olduklarını yineleyip duruyorlardı. Seyfettin ayağıyla yeri teperek adamı kolundan tutup istasyona uzanan patikaya sürükledi. Patikada onlarca karga yerlerdeki buğday döküntüsünü topluyordu. Efendi, bu kargaları beslemek için mi döktünüz buğdayları? Adam hala vallah namümkün deyip duruyordu. Seyfettin birden elini beline attı. Onu gören askerler de tüfeklerini yavaşça doğrulttular. Seyfettin çadıra gitti, eğilip çadırın germe ipini kazık dibinden kesti. Çadırları istasyona getirin diye bağırdı. Adam çadırlar arasında Arapça bağırarak koşuyordu. Dışarı fırlayan bedeviler çadırları sökmeye başladılar. O sırada kumandan karşısındaki beti benzi atmış istasyon memuruna döndü. Efendi, bunu yapanları sen bilirsin. Bil ki fazla zamanımız yok. İstasyondan mesul olan sensin. Şimdi ne kadar müstahdem varsa toplayacaksın. Süpürgelerle temizliğe başlayacaklar. Ortalıkta bulabildiğin ne kadar bez varsa getireceksiniz ve rayları sileceksiniz. Adam başına daha kötü şeyler gelmediğini şükreder bir havada hay hay hay hay paşa hazretleri diye bel kırıyordu. Kumandan saatini bir kez daha çıkardı ve adama en çok yarım saat içinde bu tren buradan kalkacak. Yoksa seni burada mahkeme edip kurşuna dizdireceğimi aklından çıkarma. Adam yuvarlanan bir kar topu gibi uzaklaştı. 10 dakika sonra yanında 30-40 adamla geldi. Ellerinde çaputlar, hatta yatak çarşafları vardı. Çalı süpürgeleriyle trenin altına eğildiler. Bir bölümü de küreklerle rayların yakınındaki yığınları ileri küremeye başladılar. Ferhat Bey makineli tüfeği denetledikten sonra tüfekçileri yük vagonuna ve kömür arabasına yerleştirirken kumandan da rayları temizletiyor, talimatları veriyordu. Tamamdır, şimdi çadırları getirin. Kıl çadırlar getirildi. Lokomotifin ve vagon tekerlerinin önüne götürün ve rayların üstüne serin. Bana bakın, dikkatli serin, tümsek olmasın. Dediği gibi yapılıp yapılmadığını görmek için trenin çevresine dolanıp döndü. Seyfettin'i çağırdı. Mülazım efendi, yanına asker al. Makinistin yanına çık, tabancan da elinde olsun. Makinistin ve ateşçinin başına birer silahlı adam dik, çekip gitmesinler. Seyfettin elde tabanca, arkasında iki er lokomotife çıkarken kumandan lokomotifin önüne yürüdü. Bir eli havada makiniste seslendi. İstim ver. Lokomotif uflayıp pufladı. Kumandan elini hızla indirip bağırdı. Haydi şimdi. Lokomotif yerinden kıpırdadı. En öndeki tekerler kıl çadırı altına aldı. Bir an yerinde saydıktan sonra tren yürüdü. Kumandan oldu bu iş diyerek lokomotifin önünden çekildi. Gülümsüyordu. Seyfettin, haydi devam edin. İstasyondan çıkana kadar durmasın. Tren vagonlarıyla suikast yerini geçip istasyondan ötede durdu. Kumandan istasyon memuruna yaklaştı, elini omzuna koydu. Şükran dedi ve arkasında bekleyen Ferhat Bey'e döndü. İngiliz'e ve Faysal'ın adamlarına bir şey bırakmayalım, depoyu yakın dedi. Depodan yükselen kara duman gerilere Lübnan dağına doğru uçup giderken tren Halep yönünde koşturmaya başladı. Kumandan saatine bakıp çok geciktik diyordu ki trenin üstünde tayyare gölgeleri belirdi. Ferhat Bey arkadaki yük vagonuna koştu. Makineli tüfek namlusunu doğrultup ateşe başladı. Piyadeler de tüfeklerini havaya doğrultup tetiğe bastılar. Trenin sağına soluna bombalar indi. Pilotlar Akdeniz tarafından esen yeli iyi hesap edemediklerinden vagonları tutturamıyorlardı. Tayyarelerin ikisi sağa, ikisi sola ayrılıp uzaklaşırken Ferhat Bey bağırdı. Tüfekleri indirmeyin, geri gelecekler. Dediği gibi de oldu. 5 dakika geçmeden tayyareler geri geldi ve iki yandan yanaştılar. Ferhat Bey tabancasını muhafızlarla tüfeklerini ateşlerken makineli tüfek cayırdadı. Bombalar yine yere düşüyordu. Seyfettin lokomotiften uzanmış, tabancasıyla pilota ateş ederken kömür arabasındaki makineli de takırdadı. Tren ağaçlık arasına girince tayyareler yükseldi. Ağaçlıktan çıktıklarında tayyarelerin uzaklaştığını gördüler. İçlerinden biri vurulmuş, arkasında kara duman izi bırakıyordu. Bir süre sonra gözden yitip gittiler. Seyfettin kömür arabasından vagona geçti. Kumandan yine çantasının üstüne eğilmiş çalışıyordu. Ona görünmeden geçmek ne zordu. Kumandan başını kaldırmadan çocuk yine mi telaş dedi. Seyfettin yorulmuştu. Arkadaki vagona geçti. Cam kenarına oturdu. Bir süre sonra Ferhat Bey, ben demiştim istasyondaki suikast bir planın parçasıydı. Neyse haydi geçmiş olsun, bir yaralıyla atlattık diyerek yanına oturdu. Bir eli göğsündeydi. Kumandanım iyi misiniz? Yok bir şey, rahata alışmıştık ya, iki hareket edince yoruluverdik. Sen nasılsın? Seyfettin mahcup bir sesle yanıtladı. İyi, iyiyim. Ama senin halin pek iyi değil, gözlerin çakmak çakmak olmuş. Yok, biraz yoruldum, o kadar. Bir yerden geçiyorlardı, lokomotif yokuşu çıkarken sıkıntılı, tıslayıp duruyordu. Seyfettin, buyurun Ferhat Bey. Amman'daki çadırlı hastanede tanıdıklarını merak ediyorsun. Evet, bu harpte çok şey gördük değil mi? Çanakkale'de, Kaf Dağı'nın ardında, Sina'da, bir günde binlerce kardeşimizi yere serilmiş cansız yatarken gördük. Seyfettin'in içi burkuldu. Anladım, tayyareler bombalamıştır deyip meraklı gözlerle bakmaya başladı. Yok öyle olmamış, trenle Dera istasyonuna gelmişler. Kolera mı? Ferhat Bey birden Faysal'ın adamları dedi. Seyfettin'in iç buruntusu boğazına gelip dayandı. Sağ kalan var mıymış? Ferhat Bey hemen yanıtlamadı. Onun kolunu tutup güç vermek için sıktı. Seyfettin'in başı camdan yana düşmüştü. Bakışları çıplak düzlüklerde. İçini paramparça eden bir sancı, burun direğini yakan keskin bir sızı. Ağlamak istiyor ama gözleri ıslanmıyordu. Emin Ali abi diye mırıldandı. Koğuştaki komşu yatakta yatıyordu yaşlı posta müdürü. Gevrek gülüşü tütünden sararmış seyrek dişlerin arasında eriyiveren R seslerini çıkartabilmek için R'lerin üstüne basarak konuşması. Eczacı kalfası Viktor'a takılması, hemşire Hosan içeri girince çapkınca göz kırpması ve bahçelerde mor beni, veremettin sen beni, ya sen İslam ol ahçık, ya ben olam Ermeni tekerlemesini yineleyip durması. Kıvırcık kara saçlı etine dolgun Ermeni güzeli Hosan, İstanbul'un efendisi testaburcu olasın ama bu dünyada ama ötekinde diye yanıtlar ve kahkahalarını bırakıverirdi. Ne rastlantıydı ama. Posta müdürü, hemşire, eczacı kalfası hep İstanbul'dan gelmişlerdi bu çöllere. Posta müdürü Viktor'a takılmadan edemez, onun dul annesinin güzelliğinden başlar ve sözü Viktor'un İstanbul Kuzguncuk'taki sevgilisi Roza'ya getirirdi. Ne o, dün gece nerelere gittin, Roza'ya mı? İlaçları ölçekle dağıtan kumral açık mavi gözlü Viktor gülümser ve gizli açıklar gibi fısıldardı. Çadırların arkasında Roza'yı öptüm. Allah Allah, Roza melek midir ki uçup geldi? Her ayın 23'ünde Roza Kuzguncuk iskelesine iner. Beylerbeyi'nin yukarılarındaki fıstık ağaçlarının ardından yükselen Dolunay'a bakıp öpücük yollar. Yok be yahu, ben de Essalt yolundan karşılara bakar yükselmekte olan ayı öperim. Vay be, 10 para masraf etmeden ha, hesaplı iştir. Bir Musevi vatandaşa da bu yakışır doğrusu. Viktor da bu sözler üzerine kahkahayı basar, sonra birden susar. Kısa süre sonra değişik bir şey söyleyecek gibi bilgiçe bakarak yanıtlardı. Senin kadar genç değiliz ki aşksız ve de kadınsız yaşayalım. Emin Ali abi sözün altında kalmaz ve dul anneni alacağız dedik ya, cimrilik etme de şu ilaçları bolca veriver be yahu der ve gülmekten katılırdı. Hastane günleri kısaydı ama arkadaşlıklar pek sıcak oluyordu. İnsanlar orada özlemlerini, sırlarını, kişiliklerini birbirlerine açıverirdi. Tren hızlanmış, koştukça koşuyordu. Dumanı gökyüzünde, silik gölgesi de tarlalarda uçuşuyordu. Seyfettin başını cama yasladı. Gözlerinden inen ıslaklık, tozlu camda ince, kırık çizgilerle aşağıya süzülüyordu. Ferhat Bey ayağa kalktı, elini Seyfettin'in omzuna birkaç kez vurarak. Az kaldı evlat, yakında evlerimize kavuşacağız dedi. Tahta sıraların arasından Mustafa Kemal Paşa'nın vagonuna doğru yürüdü. Uzaklarda birbirine yapışmış gibi duran kirli beyaz taşla örülü binaların ve Cami-i Kebir'in dört köşeli minaresinin arkasında gökten düşüp bir yükseltiye konmuş gibi duran ve büyükçe bir şatoyu andıran Halep Kalesi göründü. Tren Halep'e doğru koştururken günlerdir anlatmakta olduğu acılı olaylardan yorgun düşmüş olan yaşlı Bilge ile en son vagonun sahanlığında ufukta yitip giden tepeleri izliyorduk. Dirseğimi dürterek sordu. Senin için en güzel şehir hangisidir? İkirciksiz, benimkisi şehir değil, köy. Köy de değil, bağ yolları. Yol kıyısındaki badem ağaçları, yamaçlarda sekip duran keklikler. Sözümü kesti. İnsanoğlu kendisine doğup büyüdüğü kenti, yalnızca kendi yaşamının değil, dünyanın da merkezi bilir diyerek bir destan anlatır gibi sıraladı yorumlarını. Haksız da değildir insanoğlu. İster tarih yazılmaya başlanmadan çok önceleri, isterse tarih taşlara kazındıktan sonra olsun. Öyle kentler vardır ki başlı başına bir merkezdirler. Merkez olmak öyle kolay bir iş değildir elbette. Merkez olmayı hak etmek için üstünüze yığılan binlerce yılın altında ezilmeyecek, yüzlerce kavmin kültürel damgalarını birbirinin içinde eritecek, zulme, savaşlara ve yangınlara direneceksiniz. O soluklanırken fırsatı kaçırmadım ve vallahi benim bildiğim Şenolas'ın Alep şehri türküsüdür diye söylendim. Bu kez duymazdan gelmedi. Her kentin belki bir, belki birden çok şarkısı vardır. Ama şarkılarını yaşatabilen kentlerin sayısı pek azdır. Bir kentin şarkısını duyan o kenti hiç görmemiş olsa da içinden bir şeylerin kıpırdadığını duyumsar. Bu duygunun uyanmasının nedeni salt şiirin sözünden, şairin ustalıkla yerleştiriverdiği müzikten öteye bir şeydir. İşte o ötede olan Şenolas'ın Halep sözündeki ruhtur. Değil mi ki insanoğlu dinlerle yaşayıp gelmektedir. Her kentin bir dinsel tarihi vardır. Onlar der ki Hazreti İbrahim çadırını işte şurada Anadolu'dan toplayıp getirdiği suları aşağılarda yitiriveren İnci Irmağ'ın az bu yanında kurmuştur. Ve gri renkli ineğini orada sağmıştır. İşte bu nedenle bu kentin bir adı da Halep al-Şahba'dır. Araya girip sordum. Kral peygamberler buralarda da hüküm sürdü mü? Bir kentin varoluşu her zaman bir dinsel öyküye ya da bir soya dayandırılamaz. Bunu böyle yapanlar geçmişin o köklü ağacının gövdesini nedenli kendilerinden yana yontsalar da gerçekler gerçek olarak kalır. Binlerce yılın ve hesap edilemez ağırlıktaki kayaların ve toprağın altında kalsa bile gün olur gerçekler de gün yüzüne çıkıverir. Halep'in geçmişi hep kavuşmak üzerine yapılanmıştır. Akdeniz kıyılarından ve dahi İskenderun'dan çıkan yol Antakya'yı geçerek düzlüklere gelip orada mola vermiş. Kafkaslardan, Karadeniz'den gelen yollar da Kilis'ten geçip Suriye çöllerine ve doğuda Bağdat'a ve İran'a üstünden Hindistan'a uzanmadan önce yine Halep'te duraklar. Çukurova'dan çıkıp gelen kervanlar da Beka Vadisi'nden Beyrut'a, Şam'a, oradan Kudüs'e ya da Petra Vadisi'ne Arap çöllerine dalmadan önce Halep'te soluklanmıştır. Vallahi dedim bu kervandan nerede soluklansa o kentin kaderi kötü oluyor. Başını hafifçe yana çevirip öksürdükten sonra haklısın dedi ve yeniden anlatmaya başladı. İşin içine ticaret girince kader değişiyor ama hem iyi hem de kötü oluyor. Senle ben İskenderiye'den nasıl buralara geldiysek şu trendeki kumandan ve askerleri de buralardan aşağılara inmişlerdi. Doğudan batıya, kuzeyden güneye nasıl gidiliyorsa tersinden de gelinir demektir. İşte o gitmeye çabalayanlarla gelmek için uğraşanlar kavşaktaki Halep'e egemen olmak isterler. Sonuç mu? Onu Halep'in derinliklerinde bulmak olasıdır. Onu bulmadan 1918 Ekim'inde Halep ve çevresinde yaşananları anlamak olanaksızdır. Derler ki şehir en eskidir. Belki öyle, belki de değil. Halep için söylenen Meryem İsa'yı doğurmadan 6000 yıl önce kurulmuş olduğudur. Kentle ilgili olarak ince taşlara yazılı tarihe ise Anadolu'da Etiler'in arşivlerinde rastlanır. Bu taşlar İsa'nın doğumundan 1300-1400 yıl önce yazılmıştır. Asur kralları ise İsa'dan 900 yıl önce kente egemen olmuşlar ve 200 yıl boyunca yalnız insanların kaderini değil, kentin kaderini de yazmışlar ve ona Halman demişler. Onları Persler izlemiş, İsa'dan 333 yıl evvel de kendisi genç adı büyük olan Makedonyalı İskender gelmiş ve devletinin egemenliğini kuruvermiş.